Ayrım 5.
1921 ve 1945 yılları arasında Belçika Katolik Partisi, gerek İngiliz İşçi Partisi'ninkinden, gerek Belçika İşçi Partisi'ninkinden farklı bir dolaylı yapı örneği teşkil etmektedir. 1914 Savaşı'ndan sonra Hristiyan Demokrat eğilimlerin gelişmesi, fazla burjuva ve tutucu kalmış olan eski Katolik Gruplar Federasyonu'nu zayıflatmış ve parti içinde derin bir bölünme yaratmıştı. Parti birliğini hiç değilse nispi olarak yeniden sağlamak ve sosyal Katoliklerle onların örgütlerine daha çok yer vermek amacıyla 1921'de temelli bir yapı reformuna gidildi. Bu reform partiyi standına, yani sosyal sınıflara, örneğin état généraux deyiminde olduğu gibi kelimenin eski rejimdeki anlamında dayandırdı. Artık Katolik Birlik adı altında dört temel kuruluş bir araya gelmekteydi. Tutucu burjuvaziyi temsil eden eski Katolik Gruplar Federasyonu, Boerenbond Flaman Köylüler Ligi, 1931'de Valon Tarım Birliği de buna katıldı. Sendikalardan, kooperatiflerden ve yardımlaşma derneklerinden meydana gelen Hristiyan İşçiler Ulusal Ligi, nihayet esnaf ve zanaatkarları bir araya getiren Orta Sınıflar Federasyonu. Bu gruplardan her biri Katolik Birlik Genel Konseyi'ne 6 temsilci gönderiyor ve konseye sırayla başkanlık ediyorlardı. Genel konseyin etkisi azdı. Yetkileri hemen hemen hakemlik ve teklif yetkilerine inhisar ediyordu. Konseyin başlıca fonksiyonu seçimlerde Birleşik Katolik listeler düzenlenmesi için standın arasında anlaşma sağlamaktı. Böylece ne üyeler düzeyinde ne de yöneticiler düzeyinde gerçek bir parti topluluğu mevcuttu. Partiye dolaysız şekilde üye olmak mümkün değildi. Sadece standından birine üye olunabiliyordu. Parti Genel Konseyi hiç değilse ilk şekliyle standının temsilcilerinden kurulu bir çeşit diyet olmaktan öteye geçmiyordu. Bununla birlikte devamlı bir başkanlığın kurulması, standen temsilcileri dışındaki kişilerin de katılması ve gerçek karar alma yetkisine sahip kılınması sonucunda konsey gitgide daha özerk bir nitelik aldı. Bu yüksek kademelerde dolaysız bir parti topluluğunun yaratılması yolunda atılmış, ufak çapta da olsa bir ilk adımdı. 1921-39 arasındaki Belçika Katolik blokuyla bugünkü Avusturya Halk Partisi'ni karşılaştırmak mümkündür. Bu sonuncu parti biri köylüler, Bauernbund, ikincisi beden ve fikir işçileri, Arbeiter- und Angestelltenbund, üçüncüsü de orta sınıflar, Wirtschaftsbund için olmak üzere meslek esasına dayanan üç gruptan kuruludur. Diğer kuruluşlar özellikle Jugend, Bewegung, kültür ve spor grupları ve benzeri bunlara federatif şekilde bağlıdır. Ancak Avusturya Halk Partisi'nin bundları, Belçika Katolik Bloku'nun standininden çok daha az özerktir. Standen yalnız zirveye mahsus olmak üzere dar yetkili ve konfederal yapıda bir ortak yönetim organı ile birbirlerine bağlanmıştır. Bundlar ise çok geniş yetkili, karmaşık ve hiyerarşik organlar vasıtasıyla bütün kademelerde düzenleştirilmişlerdir. Bu örgütlerin üyeleri sadece bundların temsilcilerinden ibaret değildir. Burada bağımsız toplulukların siyasal bir eylem için bir araya gelmelerinden çok tek bir siyasal topluluğun korporatif alt bölümlere ayrılmasının söz konusu olup olmadığı sorulabilir. Eğer böyleyse parti dolaylı partiden çok dolaysız partiye yakın demektir. Fakat bu doğru bir yorum olmaz. Her bund standen gibi ekonomik ve mali yönden bağımsızdır. Gene onlar gibi her birinin kendi tüzel kişiliği mevcuttur. Halk Partisi parlamento grubu içerisinde her bunttan gelen milletvekilleri kolayca ayırt edilebilir. Belçika Katolik blokunda her zaman böyle değildir. Halk Partisi gerçekten dolaylı bir partidir. Fakat daha tam ve mükemmel şekilde örgütlenmiştir. Dolaylı yapının etkenleri. Dolaysız partiler kural, dolaylı partiler istisnadır. Yani bunlardan birincisi ikincisinden çok daha yaygındır. Bu bakımdan bir partiyi klasik dolaysız örgüt yolunu izleyecek yerde dolaylı bir yapı kabul etmeye iten etkenleri araştırmak ilginç olacaktır. Ancak burada genel şemaları belirtmek güçtür. Çoğu zaman özel siyasal koşullar önemli bir rol oynar. Örneğin Belçika'da sendikalarla Sosyalist Parti arasında beliren ve partinin dolaylı niteliğini zayıflatan bölünme, komünistlerin 1945'te sendikalar üzerinde sahip oldukları nüfuzun sonucuydu ve komünist etkisi sendikaları özerk bir örgüt, FGTB, kurmaya itmişti. Fransa'da ise tersine bu etki sendika hareketinde bir bölünme yaratmış ve komünist olmayan yeni merkez büro, CGTFO, eskisine oranla Sosyalist Parti'ye çok daha fazla bağlanmıştır. Aynı şekilde 1950'de Belçika Sosyalist Partisi ile sendikaların birbirlerine yaklaşmaları, yöresel nitelikteki bir siyasal olayın, kral sorununun sonucuydu. 3. Leopold'a karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuş olan Ortak Hareket Komitesi, bu amaç ortadan kalktıktan sonra da yaşamaya devam ederek bir sürekli işbirliği aracı haline geldi. Bu konuda genel kurallar çıkarmanın çok güç olduğu görülmektedir. Şüphesiz doktriner etkiler, dolaylı yapının kabulünde bir rol oynamış olabilir. Bazı Katolik partilerin dolaylı karakteriyle Hristiyan demokrasinin Rerum Novarum ve Quadragesimo Anno gibi papalık genelgelerinden esinlenen korporatif doktrinlerini karşılaştırmak çekici görünmektedir. Avusturya Halk Partisi'nde söz konusu ilişki daha da açıktır. Çünkü bu korporatif doktrinler Anschluss'tan önce Avusturya'da gerçekten derin bir etki yapmış ve devletin resmi örgütüne temel olmuştur. Gene de her yerde olduğu gibi burada da acele sonuçlara varmak yersizdir. Günümüzdeki büyük Hristiyan sosyal partilerin çoğu, özellikle Fransa, Almanya ve İtalya'dakiler, dolaysız bir yapıya sahiptirler. Sosyalist partileri taklit etme ve onların metotlarını ödünç alma isteğinin korporatif doktrinlerden daha önemli bir rol oynamış olması muhtemeldir. Nasıl sosyalist partiler laik sendikalarla ilişki halindeyseler, bütün çağdaş Katolik partiler de Hristiyan sendika örgütleriyle oldukça sıkı bir ilişki içindedirler. Dolaylı yapıyı parti doktrinlerine bağlamak, sosyalist partiler bakımından daha da çekici olabilir. Partiyi bir sınıfın siyasal ifadesi olarak gören Marksist parti anlayışı, tam tamına İngiliz İşçi Partisi'nin yapısını tasvir etmiyor mu? Fakat İşçi Partisi'nin bütün sosyalist partiler arasında Marx'ın öğretilerine en az bağlı parti olması bu izahı çürütmeye kâfidir. Genel olarak dolaylı katılma en çok Marksist doktrinlerin hayli önemsiz bir rol oynadığı Kuzey Sosyalist Partilerinde görülmekte, ideolojik düşüncelerden daha fazla etkilenen Latin Sosyalist Partileri, özellikle Fransız Sosyalist Partisi ise dolaysız şekilde örgütlenmiş bulunmaktadır. Şüphesiz yukarıdaki açıklamayı tersine çevirmek gerekir. İşçi Partisi'nin ve benzer partilerin sendikal yapıları, bunların somut, reformcu ve doktriner olmayan yönelimlerini izah eder. Buna karşılık Fransız Sosyalist Partisi'nin ve ona benzemeye çalışan partilerin dolaysız siyasal yapıları, onları teorik sorunlara yöneltmiştir. Marksizm sendikal yapıya yol açmamış, tersine sendikal yapı hemen sonuç vererek reformlara, toplumun tümden değiştirilmesi isteği karşısında öncelik tanıyarak Marksizm'den uzaklaşmıştır. Dolaylı yapının kabulünde ulusal karakter, doktrinlerden muhakkak ki daha çok etkili olmuştur. Latin ülkelerinde dolaylı parti hemen hiç yoktur. Bu partiler sadece Nordik, Anglo-Sakson ve Germen ülkelerinde görülmektedir. Tarihlerinin belli bir çağında iki ana partinin aynı zamanlarda dolaylı örgütü kabul etmiş oldukları Belçika'da, bu örgütün Flanders'te Valonya'dakine oranla daha kuvvetli olduğu görülmektedir. Burada Flanders tarihinde birçok izlerine rastlanan hayli güçlü bir korporatif içgüdünün etkisini görmek mümkün değil midir? Bu alanda seçim sisteminin de bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. İleride görüleceği gibi genel oyun yokluğu, sosyalist partilerin gelişmesini sendika ve kooperatifler yararına frenleyerek, bu ikincilerin sosyalist partilerin yapısında rol oynamalarını açıkça teşvik etmiştir. Öte yandan liste usulü, Belçika ve Avusturya'da her standen ve bunda ortak listede kendi temsilcilerini seçme imkanı vermek suretiyle, Katolik partilerin standen ve bund temeline dayanan federal bir biçimde örgütlenmelerini kolaylaştırmış olabilir. Oysa tek isim usulü bunları her seçim çevresinde tek bir aday üzerinde anlaşmaya zorlayacak ve birbirleriyle kaynaşmalarına yol açacaktı. Yazık ki bütün bu açıklamalar kısmi ve yüzeysel kalmakta ve büyük ölçüde varsayımlara dayanmaktadır. Sadece sosyalist partilerle sınırlı kalmak üzere bu çözümlemenin daha ileri götürülmesi mümkündür. Yüzyılımızın başında dolaylı yapıdaki işçi partileriyle dolaysız yapıdaki gerçek sosyalist partiler arasında hayli hararetli bir mücadele vardı. Çoğu zaman aynı ülkede her iki tip bir arada bulunuyordu. Örneğin Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Belçika'da ve İngiltere'de. Fakat genellikle sosyalist partiler işçi partileri yararına ortadan silinip gittiler. Başka bazı ülkelerde ise sadece dolaysız yapıdaki saf sosyalist partiler gelişirken, sendikalar siyasal eylem dışında özerk örgütler olarak kaldılar. Burada dolaylı yapı sendikaların partiden daha önce gelişmiş olmalarının sonucu gibi görünmekte, karşıt durum ise dolaysız yapıya yol açmaktadır. Bazı ülkelerde ya genel oyun olmayışı, Belçika ve İskandinav ülkeleri veya seçim mücadelesinin özel koşulları, İngiltere'deki iki parti sistemi yüzünden 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında proletaryanın parlamentoya temsilci gönderebilmesine veya yöresel seçimler dışında seçimleri etkileyebilmesine imkan yoktu. Dolayısıyla işçi hareketi ilkin mesleki alanda sendikalar ve kooperatifler yoluyla gelişti ve bunlar daha sosyalist partiler doğmadan önce güçlenip örgütlendiler. Siyasal sistemin ve seçim sisteminin evrimi sosyalist partilerin doğuşuna imkan verdiğinde zaten mevcut olan mesleki örgüt onlara hazır bir kadro ve sağlam bir destek sağladı. Dolaylı yapı eğiliminin kaynağı budur. Sendikaların 19. yüzyıl sonundan önce hatırı sayılır bir güç kazanmış oldukları İngiltere, bu konuda ilginç bir örnek teşkil eder. 1895'te sendikalar 1 milyon 500 bin üyeyi, yani toplam yetişkin işçilerin 5'te 1'ini bir araya getiriyorlardı. Keir Hardie'nin kurduğu Bağımsız İşçi Partisi ise aynı devrede iki parti sistemi yüzünden sadece 45 bin oy kazanabilmiş ve parlamentoda tek bir sandalye bile elde edememişti. Liberal ve muhafazakar devler arasında yer alabilecek güçlü bir siyasal partinin kurulmasını mümkün kılan ancak sendika örgütü olmuştur. İsveç'te ve Belçika'da genel oyun yokluğu işçi sınıfını bir parti yoluyla siyasal ifade kazanmaktan alıkoymuştur. Buna karşılık sendikaların ve kooperatiflerin faaliyeti işçilerin hayat koşullarının iyileşmesini sağlamıştır. İsveç'te sendikal faaliyetin Belçika'da da kooperatifçilik hareketinin gelişmesinin sebebi budur. Her iki ülkede genel oy uğrundaki siyasal savaş mesleki bir silahla yani grevle, Belçika'da 1891 ve 1893, İsveç'te 1902 ve 1908 genel grevleri yürütülmüştür. Böylece Sosyalist Parti tabiatıyla mevcut sınıf örgütlerine dayanarak kurulmak ve dolaylı bir yapı kabul etmek zorunda kalmıştır. Belçika İşçi Partisi'nin kooperatiflere dayanan yapısını yukarıda anlatmıştık. İsveç'te ise sendikalar 1898'de Sosyal Demokrat Parti'ye katılma kararı vermişlerdir. Önceleri bütün sendikalar için zorunlu olan bu üyelik 1900'de seçimlik hale gelmiş, daha sonra 1908'de sendika üyelerinin açık bir yazılı beyanla ferden üyelikten çekilmelerini mümkün kılan ve böylece partinin yapısını İngiliz İşçi Partisi'ninkine benzeten bir hüküm getirilmiştir. Buna karşılık Fransa'da sendikacılığın gelişiminin komüne ait hatıralardan doğan hukuki ve diğer engellerle güçleştirildiği bir dönemde genel oy işçi sınıfına siyasal eyleme girişme imkanını vermiştir. Jules Guest'in Fransız İşçi Partisi 1879'da Sendikalar Genel Federasyonu CGT ise ancak 1902'de kurulmuştur. Parti sendikalardan daha önce örgütlenmiş olduğundan sendikal bir yapı almasına imkan yoktu. Sendikalar güçlendikleri zaman da karşılarında esasen güçlü bir sosyalist parti bulmuşlar ve onu fazla parlamenter, fazla doktriner ve fazla burjuva saymakla birlikte işçi sınıfını bölmeksizin onunla rekabete girişememişlerdir. Bu da doğal olarak sendikaları tamamen mesleki nitelikte bir eyleme yöneltmiştir. Başka ülkelerde, örneğin Almanya'da, parti sendikalara oranla o kadar gelişmiştir ki, sendikalar açıkça bağımlı bir karakter almışlar ve neredeyse partinin bir aracı durumuna girmişlerdir. Bu, partinin sendikaların bir aracı olduğu İngiltere'deki durumun tam tersidir. Belçika'da da 1945'e kadar durum hemen hemen aynıydı. Dolaylı yapının ilk temel unsurlarını kooperatifler sağlamış, sendikalarsa bir çeşit ek organizma gibi partinin kendi içinde gelişmişlerdir. Bu gözlemleri genelleştirmek ve ortaya genel bir sosyolojik şema koymak istersek diyebiliriz ki, sendikalar veya kooperatifler sosyalist partiden önce doğdukları takdirde, partinin doğal eğilimi, dolaylı bir katılma esasına göre bu kuruluşlar çerçevesi içerisinde örgütlenmektedir. Buna karşılık parti sendikalardan önce doğmuşsa, klasik dolaysız katılma yolunu izlemiştir. Sendikalar kuruldukları anda partinin sahip bulunduğu güce göre parti karşısında ya da özerkliğe veya bağımlılığa yönelmişlerdir. Mutlak bir sosyolojik kanun olarak bu sonuçlar yanlıştır. Fakat sonuçları hafifletebilecek veya ortadan kaldırabilecek diğer birçok etkenle bir arada bulunan temel bir eğilimin ifadesi olarak alındıkları takdirde açıklayıcı bir prensip teşkil edebilecek nitelikte görünmektedirler. 2. Temel unsurlar. Bir parti tek bir topluluk değil birçok toplulukların yarattığı bir bütün, ülke içinde dağılmış ve koordinatör kurumlar vasıtasıyla birbirlerine bağlanmış küçük grupların, ocaklar, komiteler, yöresel dernekler ve benzeri meydana getirdiği bir birliktir. Temel unsurlar deyimi, parti organizmasına vücut veren bu hücreleri anlatmaktadır. Dolaysız ve dolaylı partiler karşıtlığı yatay planda yer alıyordu. Temel unsurlar kavramı ise dikey planda söz konusu olmaktadır. Dolaylı bir partiyi meydana getiren korporatif veya mesleki gruplardan her birinin kendisi de temel unsurlardan, sendikalar, kooperatifler, Boren Bond loncaları, orta sınıfların yöresel ligleri ve benzeri kurulu bir birliktir. Fakat bunlar siyasal nitelik taşımazlar. Parti bu unsurların ya sadece zirvede veya çeşitli kademelerde bir araya gelmelerinden doğar. Partinin ana hücreleri olan temel unsurları ya sempatizanları bir araya toplamak veya üyelerin bağımlılıklarını pekiştirmek amacıyla parti etrafında kurulan kurumlarla yani yardımcı örgütlerle de gençlik hareketleri, kadın örgütleri, spor kulüpleri, kültürel örgütler ve benzeri karıştırılmamalıdır. Aslında bu yardımcı örgütleri birleşerek dolaylı partilere vücut veren mesleki veya korporatif topluluklardan ayırmak her zaman kolay değildir. Örneğin sendikalar bazen dolaysız bir partinin yardımcı örgütleri, bazen de dolaylı bir partinin bir dalı niteliğini taşırlar. Bu ikisinin ayırt edilebilmesi ancak partinin yapısının genel bir çözümlemesiyle mümkün olur. Her partinin temel unsurlarının kendilerine özgü bir yapısı vardır. Fransız Radikal Sosyalist Komitesi, Fransız Sosyalist Partisi'nin ocağı, Amerikan partilerinin komiteleri ve seçim ajanları, Komünist Partilerin hücreleri, İtalyan Faşist Partisi'nin faskesi, bütün bunlar birbirlerinden derin farklarla ayrılan kurumlardır. Her parti diğer partilerin yapısına benzemeyen, kendine özgü bir yapıya sahiptir. Gene de temel unsurların başlıca dört tipini ayırt etmek ve mevcut partilerin çoğunu bunlardan birine sokmak mümkündür. Bu tipler komite, ocak, hücre ve milistir. Komite, bu deyim aşağı yukarı Anglo-Sakson terminolojisinde caucus deyimiyle ifade edilen olguyu anlatmaktadır. Komitenin başta gelen özelliği sınırlı mahiyette oluşudur. Komite, az sayıda üyeden meydana gelir ve bunu arttırmaya çalışmaz. Devşirme faaliyetini genişletmek amacıyla propagandaya girişmez. Hatta gerçekte üye de almaz. Çünkü bu sınırlı grup aynı zamanda kapalı bir gruptur. Her isteyen oraya giremez. Üyelik ya bir çeşit zımni kooptasyonla ya da şekli bir atanmayla kazanılır. Sayıca böyle zayıf oluşuna rağmen komitenin gücü büyüktür. Bu gücü üyelerinin sayısına değil niteliğine dayanır. Komite nüfuzları dolayısıyla seçilmiş seçkinlerden meydana gelen bir gruptur. Komite temel seçim çevresiyle çoğu zaman çakışan oldukça geniş bir coğrafi alanda faaliyet gösterir. Fransa'da komitelerin esas faaliyeti 3. Cumhuriyet'teki temel siyasal bölüm olan ilçe, arrondisman, çerçevesi içinde cereyan eder. Amerika'da komiteler özellikle ganimet sisteminin sağladığı başlıca yönetim mevkileri için seçimlerin yapıldığı countylerde ve belediyelerde önem taşırlar. Öte yandan komite mevsimlik olarak faaliyet gösterir. Bu faaliyet seçimler sırasında en yüksek noktasına ulaşır ve seçimler arasında büyük ölçüde azalır. Kısacası komite yarı sürekli niteliktedir. Burada artık tek bir seçim kampanyası için kurulan ve onunla birlikte ömrünü bitiren geçici bir kurum söz konusu olmamakla beraber, tahrik ve propaganda faaliyetine hiçbir zaman son vermeyen, modern siyasal partilere benzer tam sürekli bir kurumda henüz mevcut değildir. Bu genel niteliklerin gerisinde komitenin birkaç tipini ayırt etmek mümkündür. Bir defa dolaysız ve dolaylı komite arasında ayrım yapılabilir. Fransız Radikal Sosyalist Komiteleri birinci tipin iyi bir örneğidir. Bunlar bireysel nitelikleri ve kişisel etkileri dolayısıyla seçilmiş seçkinleri bir araya getirir. Nüfuzlu tüccarlar, köylerdeki küçük toprak sahipleri, köy veya kasaba noterleri veya doktorları, memurlar, öğretmenler, avukatlar ve benzeri. Bunlardan hiçbiri resmen bir sınıfı veya grubu temsil etmez. Komitede delege olarak değil, kişilikleri dolayısıyla yer alırlar. Hatta komiteye seçilmeleri açık bir kurala dayanmayıp bir çeşit zımni kooptasyondan doğar. Buna karşılık İngiliz İşçi Partisi'nin bireysel üyeliği kabul etmesinden önceki bir seçim çevresi komitesini ele alalım. Bu komite sendikaların, sendika birliklerinin, sosyalist derneklerin, kooperatif örgütlerin ve benzeri yöresel şubelerince seçilmiş üyelerden meydana geliyordu. İşçi Partisi'nin bu temel unsuru, partiyi meydana getiren topluluklardan her birinin yöresel temel unsurlarını temsil eden delegelerin bir arada toplanmasıyla teşekkül ediyordu. Yani dolaylı bir komite mevcuttu. Ancak bu dolaylı komite, dolaysız komitenin tipik örneği olan Fransız Radikal Parti Komitesi'nden ne kadar farklı olursa olsun, az önce belirtmiş bulunduğumuz genel unsurlar yönünden ona yaklaşıyordu. İşçi Partisi'nin her komite üyesini kendi kişiliği bakımından değilse bile taşıdığı delegelik sıfatı bakımından seçkin bir kişi sayabiliriz. Bu doğuş veya doğal ayıklanma yoluyla sivrilmiş bir geleneksel elit anlayışının terk edilmesini ve onun yerine örgütlenmiş kütlelerin güveniyle iş başına gelen bir kurumsal elit anlayışının geçişini ifade etmektedir. Seçkinlerden kurulan bu komiteleri kişisel nüfuzlarından çok seçim kampanyası araçları hakkındaki bilgilerinden dolayı seçilmiş kişilerden kurulu teknisyen komiteleriyle örneğin Amerikan partilerinin komiteleri karşılaştırabiliriz. Ancak teknisyenlere komitenin kendi içinden çok seçim ajanları düzeyinde rastlanır. Bu ajanlar daha ufak yöresel birimlerde komiteyi temsil eder ve onun nüfuzunu ülkenin her köşesine yayarlar. Fransa'da ilçe düzeyinde kurulan komiteler her komünde bir ajan bulundurmaya çalışırlar. Amerika'da ilçe, county veya şehir düzeyinde teşkil olunan komiteler, mahalle görevlilerinin precinct captains faaliyetleri arasında koordinasyon sağlarlar. Yaklaşık olarak 3000 county ve 140 bin precinct mevcuttur.